Ayrım 30, Lotlama Oranı Yalanları, Scott Lynch, sayfa 277. Üçüncü kısım. Gündüz hava açık ve hoştu, akşam da Camor'da olup olabileceği kadar ferahtı. Mor gökyüzü ruhani ışığın yükselen akımlarına boyanırken, Lok 7. kattaki odada pencereler açık ve tül perdeler çekili vaziyette oturuyordu. Şahinci'nin mumu Lok'un akşam yemeğinin kalıntılarıyla ve yarısı boş bir şişe şarapla beraber masada tütüyordu. Şarabın diğer yarısı yüzü kapıya dönük olarak oturan ve son hatadaki nöbet yerine gitmeden önce Jean'ın koluna sarmakta üselediği sargıya masaj yapan Lok'un içini ısıtıyordu. ''Madrabaz bekçi'' dedi Lok havaya. ''Eğer bilmediğim bir sebepten tepeni attırıyorsan beni cezalandırmak için bu kadar uğraşmana gerek yok. Ve eğer seni kızdırmıyorsam, umarım beni hala eğlendirici buluyorsundur.'' Yaralı kolunun parmaklarını açıp kaparken yüzünü ekşitti. Sonra da bardağını ve şarap şişesini bir kez daha eline aldı. ''Noksan bir dost için havaya dökülen bir kadeh içki'' dedi. Bardağı koyu kırmızı sıvıyla doldururken. Şarap Don Salvara'da nehrin yukarısındaki bağlarında üretilmiş bir Nacozza Retsina'sıydı. Salvara onu birkaç gün önce sefahat mavnasından inmekte olan Lucas Fairwhite'a hediye etmişti. Aradan bu kadar az zaman geçmiş olmasına rağmen bu süre Lok'a bir ömür gibi geliyordu. Nazca Barsavi'yi şimdiden özlüyor ve ruhuna huzur diliyoruz. Kendisi adil bir garristaydı ve Pezon'unu zor bir durumdan kurtarmaya çalıştı. Bundan iyisini hak ediyordu. Benim ağzıma istediğin kadar sıç ama onun için elinden geleni yap. Hizmetkarın olarak sana yalvarıyorum. ''Birinin gerçek sofuluğunu ölçmek istiyorsan,'' dedi Şahinci, ''onu yalnız başına yemek yediğini zannederken gözlemle.'' Ön kapı bağlı büyücünün arkasından kapanmak üzereydi. Lok kapının açıldığını ne görmüş ne de duymuştu. Hatta az öncesine kadar sürgülüydü. Şahinci'nin kuşu yanında değildi ve üzerinde Lok'un geçen gece gördüğü geniş etekli, kırmızı manşetlerine gümüş düğmeler dikili aynı gri ceket vardı. Kafasındaki gri renkli kadife kepi geriye itmişti ve gümüş bir iğneyle kepe tutturulmuş tek bir kuş düğünün Westeros'tan geldiği açıkça belliydi. ''Şahsen ben asla sofu biri olmadım.'' diye devam etti bağlı büyücü. ''Merdivenlerden de pek hoşlanmam. Çektiğin zorluklar yüreğimi kederle doldurdu.'' dedi Lok. ''Şahinin nerede?'' ''Tur atıyor.'' Lok az öncesine kadar içini rahatlatan açık pencereleri düşündü. Westeros'in kızması halinde tül perdeler onu dışarıda tutamazdı. ''Efendinin de seninle geleceğini ummuştun.'' ''Müşterim.'' dedi bağlı büyücü. ''Şu anda meşgul. Burada onun adına konuşuyorum ve sözlerini ona ileteceğim.'' ''Tabii duymaya değer bir söz söylersen.''
''Bende söz hiç bitmez.'' dedi Lok. ''Mesela zır deli ve de kahrolası budala. Bir Camorlu'nun asla iyi niyetle pazarlık masasına oturmamasını garanti etmenin kesin bir yolunun bir yakınını öldürmek olduğu senin ve müşterinin aklına hiç geldi mi?''
''Vay canına.'' dedi Şahinci. ''Bu sayeden de kötü haber.'' Üstelik gri kral Barsavi'nin kızının ölümünü dostane bir jest olarak yorumlayacağından çok emindi.
Büyücünün kaşları kalktı.
''Acaba bunu ona sen mi iletirsin yoksa verdiğim bilgiyi hemen koşup yetiştireyim mi?''
''Aman ne komik, seni gidi yarım bakırlık ibne. Baskı altındayken efendin gibi giyinerek ortalıkta gezinmeyi kabul etmiş olabilirim. Ama itiraf etmelisin ki Barsavi'nin tek kızını ona bir fıçı sidik içinde yollamanız kahrolası işimi çok zorlaştıracak.''
''Yazık.'' dedi bağlı büyücü, ''ama görev yerini koruyor tıpkı üzerindeki baskı gibi.''
''Barsavi görüşmede yanında bulunmamı istiyor Şahinci. Bunu bu sabah söyledi. Belki daha önce yanından sıvışabilirdim ama şimdi Nazca'nın öldürülmesi beni büyük bir çıkmaza soktu.''
''Sen Camor'un belasısın. Bu zorluğu aşmanın bir yolunu bulamazsan şahsen çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağım. Barsavi'nin çağrısı bir talep, müşteriminki ise bir mecburiyet.''
''Müşterim bana söylemesi gereken her şeyi söylemiyor.''
kendi işini senden daha iyi bildiğini gönül rahatlığıyla varsayabilirsin. Şahinci tuhaf bir gümüşü parıltıya sahip ince bir ipliği sağ elinin parmaklarına gelişigüzel bir şekilde dolamaya başladı. Tanrılar cezanızı versin diye tısladı Lok. Kapının başına ne geleceğini umursamıyor olabilirim ama Nazca dostumdu. Baskıyı kabul edebilirim fakat zevk olsun diye kötülük etmeyi asla. Ona dokunmak zorunda değildiniz sizi yavşaklar. Şahinci'nin parmaklarını açmasıyla birlikte bir tür ağ halini almış olan iplik ışıldadı. Adam parmaklarını yavaşça oynatarak ipliğin bazı kısımlarını gererken diğerlerini gevşetti. Hareketleri ellerinin tersinde para gezdiren sansalarınki kadar hünerliydi. Bize küsebileceğini öğrenmenin vicdanımı ne kadar derinden yaraladığını anlatamam dedi büyücü. Şahinci bunun ardından bir kelime, Lok'un anlamadığı bir dildeki tek bir hece fısıldadı. Sesin kendisi bile anormal ve sinir bozucuydu. Uzaklardan gelircesine odanın içinde yankılandı. Lok'un arkasındaki tahta panjurlar çarparak kapandı ve genç adam oturduğu sandalyeden sıçrayarak kalktı. Diğer pencereler de teker teker çarparak kapandı ve mandalları görünmez bir el tarafından yerine oturtuldu. Şahinci parmaklarını tekrar oynatırken ışık ellerindeki ağdan yansıdı ve Lok acıyla bağırdı. Dizleri yanlardan sert birer tekme yemişçesine ansızın sızlamaya başlamıştı. İkinci kez bana karşı küstahlık ediyorsun dedi bağlı büyücü. Davranışını keyif verici bulmuyorum. O yüzden müşterimin talimatlarını pekiştireceğim ve bunu yaparken ağırdan alacağım. Lok dişlerini sıktı. Bacaklarındaki ağrı artar ve bir zonklama haline alıp yayılırken gözleri yaşardı. Sanki diz kapaklarının iç kısmını soğuk alevler sarmıştı. Bacakları vücudunun ağırlığını daha fazla taşıyamayınca öne doğru sendeledi. Bir elini çaresizce bacaklarına atarken diğerini de masaya dayayarak ayakta kalmaya çalıştı. Bağlı büyücüye dik dik bakarak konuşmayı denedi fakat boynundaki kasların şiddetle kasıldığını hissetti. ''Sen bir eşyasın Lamora, gri krala aitsin. Kral Nazca Barsavi ile dost olup olmamanı umursamıyor. Tanrıların ona öyle bir baba nasip etmeleri Nazca'nın kendi talihsizliğiydi.'' Kasılmalar Lok'un sırtından aşağı uzanıp kollarına ve bacaklarına yayıldı. Orada da yerini koruyan dondurucu, kemirici acıyla bulaşarak iğrenç bir bileşim halini aldı. Suratı kas katı bir maskeye dönüşmüş olan Lok soluk soluğa ve titreyerek sırt üstü yere kapaklandı. Elleri başının üstünde birer pençe gibi kıvrıldı. ''Ateşe atılmış bir böceğe benziyorsun. Üstelik bu sanatımın en basit kullanımı. Gerçek adını bir beze dikerek veya bir parşömene yazarak sana yapabileceğim şeyleri tahmin bile edemezsin. Gerçek soyadının Lamora olmadığı belli. Terin hükümdarlığı dilinde gölge anlamına geliyor. Ama ön adın, eğer kullanmak isteseydim işte o bana yeterdi.'' Şahinci'nin parmakları ileri geri dans ederek Lok'un gözlerinin önünde bulanık bir hal aldı. Gümüş iplik gerildikçe Lok'un ızdırabının temposu da parıltılı motifin hareketleriyle doğru orantılı olarak arttı. Artık topukları yeri dövüyor, dişleri takırdıyor, sanki biri buz saçaklarıyla baldırlarındaki kemikleri keserek çıkarmaya çalışıyordu. Haykırmak için tekrar tekrar yeterince hava almaya uğraştı ama ciğerleri kıpırdamıyordu. Boğazı dikenlerle doluydu ve dünya kararıyor, görüş alanının kenarları kızıla boyanıyordu. Acının geçmesi bile belli başına bir şoktu. Yerde cansızca yatan Lok acı dolu zonklamaların kalıntılarını hala vücudunda hissedebiliyordu. Yanaklarından aşağı sımsıcak gözyaşları akıyordu. ''Pek zeki biri değilsin Lamora. Zeki biri asla kasten vaktimi boşa harcamaz. Zeki biri durumun ayrıntılarını tekrara gerek duymadan kavrar.'' Lok'un görüş alanının kenarında yine gümüşü bir bulanıklık belirdi ve kalbini alevler sarmışçasına göğsüne yeni bir acı dalgası yayıldı. onun orada benliğinin özünde yandığını hissedebiliyordu. Kızaran etin kokusunu alır gibi oluyor, sanki ciğerlerindeki hava bir ekmek fırınındaki kadar ısınıyordu. Locke inleyerek yattığı yerde kıvrandı, başını geriye attı ve nihayet haykırdı. ''Sana ihtiyacım var,'' dedi Şahinci. ''Ama uysal ve gösterdiğim hoşgörüye minnettar olmanı istiyorum. Dostlarınsa ayrı konu. Aynı şeyi gözlerinin önünde böceğe de yapayım mı? Ya sansalara?''
''Hayır, lütfen, hayır!'' diye bağıran Locke ızdırap içinde iki büklüm oldu ve iki eliyle birden göğsünün sol tarafını sıktı.
Çektiği azaptan dellenen bir hayvan gibi kendini üstündeki tüniği yırtarken buldu.
''Onlara dokunma!''
''Niye ki? Dostlarının müşterim için bir önemi yok, hepsi de gözden çıkarılabilir.''
Yanma hissi geçerek Locke'u bir kez daha yokluğuyla şok etti. Genç adam hırıltıyla nefes alıp vererek yan dönerken o kadar yoğun bir ısının böylesine çabuk geçebileceğine inanamıyordu.
''Eğer senden tek bir sert laf,'' dedi bağlı büyücü, ''tek bir küstahça yorum, tek bir talep, mutlak itaat dışında tek bir söz daha duyarsam gururunun bedelini onlar öder.''
Büyücü Retsina bardağını masadan alıp yudumladı. Sonra da diğer elinin parmaklarını şıklattı ve bardaktaki sıvı en ufak bir alev bile çıkarmadan anında yok oldu.
''Artık birbirimizi daha iyi anlıyor muyuz?''
''Evet, kusursuzca,'' dedi Locke. ''Evet, lütfen onlara zarar verme. Ne gerekiyorsa yapacağım.''
''Tabii ki yapacaksın. Şimdi, yankılı delikte giyeceğin kostümün bileşenlerini yanımda getirdim. Onları kapının hemen önünde bulacaksın. Gereğine uygun biçimde abartılılar. Oynayacağın role nasıl hazırlanacağını sana söylememe gerek olduğunu sanmıyorum. Görüşme gecesi saat 10:30'da. Yankılı deliğin karşısında bekle. Oradan başlayarak seni yönlendireceğim ve neler diyeceğini söyleyeceğim.''
''Barsavi,'' dedi Locke öksürerek, ''Barsavi beni öldürmeye çalışacak.
Acıdan aklını kaçırana dek seni burada gönlümce cezalandırmaya devam edebileceğimden kuşku duyuyor musun?''
''Hayır, hayır.''
''Öyleyse seni Kapa'nın kullanabileceği her türlü zırvadan koruyabileceğimden de kuşku duyma.''
''Beni nasıl yönlendireceksin?''
''Talimatlarımı iletmek için havaya ihtiyacım yok,'' diye geldi bağlı büyücünün sesi şok edici bir güçle Locke'un kafasında yankılanarak. ''Barsavi ile yapacağın görüşmede suflörlüğe ihtiyaç duyarsan onu temin edeceğim. Bir talepte bulunman veya bir talebi kabul etmen gerektiğinde nasıl davranacağını sana bildireceğim, anlaşıldı mı?''
''Evet, evet, hem de çok net anlaşıldı. Teşekkürler.''
''Müşterimin ve benim sana sağladıklarımıza şükran duymalısın. Pek çok kişi Kapa Barsavi'ye yaranmak için yıllarca bekler. Senin fırsatınsa mükellef bir sofra gibi önüne kondu. Cömert değil miyiz?''
''Evet, evet, kesinlikle öylesiniz.''
''Elbette. Barsavi'nin verdiği görevden sıyrılmanın bir yolunu bulmanı öneririm. Böylece bizim istediğimiz görev üzerinde yoğunlaşabilirsin. Kritik bir anda dikkatinin dağılmasını istemeyiz. Öyle bir şey seni mutlaka sıkıntıya sokar.''
4. Kısım. Son hata yarı yarıya boştu. Locke daha önce burayı hiç böyle görmemişti. Sohbetler kısık, bakışlar soğuk ve sertti. Çeteler eksiklikleriyle dikkat çekiyordu. Hem erkekler hem de kadınlar mevsimin gerektirdiğinden daha kalın kıyafetlere bürünmüştü. Kısa pelerinler, ceketler ve çok katlı yelekler ağırlıktaydı. Bu kıyafetlerle silah saklamak daha kolaydı.
''Sana neler oldu böyle?''
Jean ayağa kalkıp Locke'un oturmasına yardım etti. Onlara tavernanın kuytu bir köşesinde kapıyı açıkça görebilen küçük bir masa ayırmıştı. Locke sandalyesine otururken bağlı büyücünün yol açtığı ağrıların hafif yankıları hala eklemlerinde ve boyun kaslarında gezinmekteydi.
''Şahinci'nin açıkça ifade etmek istediği bazı fikirleri vardı,'' dedi Locke alçak sesle. ''Ve anlaşılan sandığım kadar sevimli değilmişim.''
Yırtık tüniğini dalgın bir edayla çekiştirip iç geçirdi.
''Önce bana biraz bira ver, söylenmeye sonra başla.'' Jean bir maşrapa sıcak kamor birasını ona doğru ittirdi ve Locke içkinin yarısını iki dikişle içti. "Eh," dedi ağzını sildikten sonra, "sanırım içimden geçenleri ona söylediğime göre buna değdi. Bağlı büyücülerin hakaret edilmeye alışkın olduklarını sanmıyorum."
"Bir şey başardın mı bari?"
"Hiçbir şey." Locke biranın kalan yarısını da içti ve maşrapayı ters çevirip masanın üstüne koydu. "Tek bir şey bile başaramadım. Tek yapabildiğim geberesiye işkence görmekti. Tabii belli bir açıdan bakıldığında bu da bilgilendirici sayılır."
"Puş telif," Jean yumruklarını sıktı. "Öldürmeden önce ona yapabileceğim o kadar çok şey var ki. Umarım öyle bir fırsat bulurum."
"Öfkeni gri krala sakla," diye mırıldandı Locke. "Dükün gününü sağ salim atlatırsak gri kralın Şahinci'yi yanında daha fazla çalıştırabileceğini sanmıyorum. Bağlı büyücü çekip gittiğinde de..."
"Gri kralla tekrar konuşacağız, bıçaklarla."
"İyi bildin. Gerekirse onu takip ederiz. Zaten paramızı harcayacak bir şeye ihtiyacımız vardı. Eh, işte bir tane bulduk. O piç kurusu her ne planlamış olursa olsun büyücüsüne daha fazla ödeme yapamayacak hale geldiğinde bir oyuncak yerine konmaktan ne kadar hoşlandığımızı ona göstereceğiz. Onu Demir Deniz'den aşağı takip edip Nessek Burnu'nun etrafından dolaşmamız ve Pirinç Denizi'ndeki balinelere kadar gitmemiz gerekse bile..."
"Plan diye işte buna derim. Peki bu gece ne yapacaksın?"
"Bu gece mi?" Locke omurdandı. "Kalo'nun tavsiyesine uyacağım. Loncalı zambaklara kadar gidip beynim kulaklarımdan akıncaya kadar mala vuracağım. Sabahleyin benimle işlerini bitirdiklerinde onu kafama geri sokabilirler. Sanırım bunun için ilave bir ücret ödemem gerekecek ama varsın olsun."
"Aklımı kaçırıyor olmalıyım," dedi Jean. "Aradan 3 yıl geçti ve bunca zamandır..."
"Kafam biraz bozuk, biraz stres atmam lazım ve o binlerce kilometre uzakta. Kahretsin, sanırım her şeye rağmen ben de insanım, bu gece beni bekleme."
"Seninle geliyorum," dedi Jean. "Böyle bir gecede yalnız kalmak akıllıca olmaz. Nazca'nın haberi yayıldığından beri şehrin keyfi kaçık."
"Akıllıca olmaz mı?" Locke güldü. "Kamor'da benden daha güvende biri yok Jean. Hiç kimsenin öldürmek istemediği tek adam olduğumu adım gibi biliyorum. En azından benim de işleri bitene dek."
5. Kısım.
"İşe yaramıyor," dedi Locke. "İki saatten daha kısa bir süre sonra. Üzgünüm, suç sende değil." Sıcak, karanlık ve fazlasıyla hoş oda, gizli bir bacada ileri geri oynayan, tahta bir yelpazenin yumuşak hış hış hış sesleriyle havalanıyordu. Kapanın kuzey ucunda yer alan loncalı zambaklar evinin zarif dış cephesinde dönen su değirmenleri, binanın çok sayıdaki konfor mekanizmasını çalıştıran kayışları ve zincirleri hareket ettiriyordu. Locke tepesinde ipek bir çardak bulunan ipek çarşaflarla kaplı, kuş tüyünden yapılma geniş yatağa uzandı. Kızıl mehtaptan biraz daha güçlü olan buğulu bir simyasal kürenin loş ışığının altında çıplak bir vaziyette yatıyor, ellerini baldırlarının iç kısmında gezdiren kadının dolgun kıvrımlarını hayranlıkla süzüyordu. Kadın kaynatılmış elma şarabı ve tarçın özü gibi koksa da Locke'u azıcık bile tahrik etmiyordu.
"Felis, lütfen," dedi Locke, "bu kötü bir fikirdi."
"Gerginsin," diye fısıldadı Felis. "Belli ki aklını kurcalayan bir şey var ve kolundaki o kesiğin de yardımı dokunuyor olamaz. Bırak birkaç şey daha deneyeyim. Profesyonel zorluklara daima hazırımdır."
"Faydası olacak bir şey hayal edemiyorum."
Felis'in yüzü o loş ışıkta gölgeli kesitlerden ibaret olsa da Locke kadının sesindeki dargınlığı duyabiliyordu.
"Bazı şaraplar var. Talverrar'dan getirtilen simyasal şaraplar. Afrodizyaklar. Ucuz değiller ama işe yarıyorlar."
Genç kadın Locke'un karnını okşayıp oradan geçen ince kıl hattıyla oynadı. "Hatta mucizeler yaratıyorlar."
"Benim şaraba ihtiyacım yok," dedi Locke dalgın bir edayla. Kadının elini tutup teninden ayırarak, "Tanrılar aşkına neye ihtiyacım olduğunu bile bilmiyorum."
"Öyleyse izin ver bir öneride bulunayım." Kadın doğrulup Locke'un yanında diz çöktü, ardından kendinden emin bir hareketle, zira o kıvrımların altında gerçek kaslar vardı, genç adamı yüzüstü çevirdi ve nazik okşamalarıyla sıkı baskılar arasında geçiş yaparak boynundaki ve sırtındaki kasları yoğurmaya başladı.
''Önerin of kabul edilmiştir.''
Look dedi Felis, mesleğinin gözde illüzyonlarından biri olan o şuh ne istersen yaparım tarzı yatak odası ses tonundan vazgeçerek. Bekleme salonundaki görevlilerin bize görev verirken her bir müşterinin tam olarak ne istediğini de söylediklerini biliyor musun?
Öyle duymuştum.
Özel olarak bir kızıl saçlı istediğini biliyorum.
Bu of biraz daha aşağı lütfen. Bu ne demek oluyor?
''Zambaklarda sadece iki kızıl saçlı var.'' dedi kadın. ''Ve ara sıra bu istediğin geldiği olur. Ama mesele şu ki bazı adamlar herhangi bir kızıl saçlıyı isterlerken bazıları da belirli bir kızıl saçlıyı isterler.''
''Ah!''
''Herhangi bir kızıl saçlıyı isteyenler hoşça vakit geçirip giderler. Ama sen belirli bir kızıl saçlıyı istiyorsun ve o ben değilim.''
''Üzgünüm, senin suçun olmadığını söylemiştim.''
''Biliyorum, çok naziksin.
Yine de seve seve para ödemeye hazırım.''
''Bak bu da çok hoş.'' kadın kıkırdadı. ''Zaten ödemezsen yalnızca duygularımı incitmekle kalmaz, aynı zamanda derdini bir oda dolusu eli sopalı izbanduda anlatman gerekirdi.''
''Biliyor musun?'' dedi Locke. ''Sanırım bu haline az önceki size nasıl hizmet edebilirim efendim saçmalığına tercih ediyorum.''
''Bazı adamlar açık sözlü bir fahişeden hoşlanırlar. Bazıları ise ne kadar harika oldukları dışında başka bir şey duymak istemezler.''
Kadın elinin ökçeleriyle Locke'un boyun kaslarını ovdu.
''Bizim için ikisi de iştir. Ama dediğim gibi sen birinin hasretini çekiyor gibisin ve bunu artık sen de hatırlıyorsun.''
''Kusura bakma.''
''Benden özür dileyip durmana gerek yok. Sevgilisi yarım kıta uzakta olan sensin.''
''Tanrılar aşkına'' diye inledi Locke. ''Bana Camor'da bunu bilmeyen tek bir kişi bulursan yemin ederim sana 100 şilin vereceğim.''
''Bana Sanzalardan biri söyledi.''
''Sanzalardan biri mi? Hangisi?''
''Bilmiyorum. Onları karanlıkta birbirinden ayırmak o kadar zor ki.''
''Kahrolası dillerini keseceğim.''
''Ah çık çık.'' Kadın Locke'un saçlarını okşadı. ''Lütfen öyle bir şey yapma. Dilleri en azından bizim kızların işine yarıyor.'' ''Seni zavallı tatlı ahmak, gönlünü fena kaptırmışsın. Ne diyebilirim ki Locke, siki tutmuşsun.''
Felis hafifçe güldü.
''En azından bu sefer tutan ben değilim.''
30. ayrımın sonu. Sayfa 286.